Hoş geldiniz.
Benim ismim Pınar Mengüç, Bilim Akademisi'nden. Sizi bir kez daha burada görmek hakikaten çok güzel. Bilim Akademisi'nin cumartesi konuşmaları aslında tam olarak bizim istediğimiz yere gelmeye başladı. Bilim adamları için, bilim insanları için değil ama herkes için bilimin derinliğine inebilmek çok çok zevkli bir olay ve bunu yapan birkaç yerden biriyiz. O yüzden hakikaten ben de gururluyum. Bugün bizim misafirimiz Koç Üniversitesi'nden Atilla Gürsoy hocamız. Atilla hoca aslında anlattıkları baktıkça bakıyorum böyle ben zaten onu daha önce tanıyıp konuşmam lazımmış, dinlemek lazımmış. Eminim sizler de o düşüncedesiniz. Her biri çok ilginç. O yüzden bunun detaylarına girip onun zamanını da almak istemiyorum ama birkaç şey söyleyeyim. O Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisliğinden University of Illinois Urbana-Champaign'e gidiyor. Oradan 1994'te doktorasını alıyor. Sonra da 2002'de buraya dönüyorlar. Yaptıkları işin böyle bir kelimeyle, iki kelimeyle anlatılması mümkün değil. O yüzden uzun uzun kendisi anlatacak ama önemli olan şu anda bir laboratuvarları olması. Koç Üniversitesi Hesaplamalı ve Sistem Biyolojisi Laboratuvarı. Yani hesaplamalı sistem ve biyoloji laboratuvarı ne demek? Sizin ne olduğunuzu hiç olmazsa tahmin edebilecek modeller çıkartabiliyor matematik olarak ve bunun etkisini, nereye etkisi olabilir onu kendisi anlatsın ama kanserden depresyona kadar hepsi gidiyordur herhalde. Ben daha fazla zaman almayacağım. Hemen Atilla Hoca'yı davet edeceğim. Arkasından da sorularınızı bekliyoruz elbette. Buyurun hocam.
Çok teşekkür ederim. Bu güzel tanıtım için çok teşekkürler. Matbaa 1450'li yıllarda Gutenberg matbaayı geliştirdiğinde dünyayı bu hale getireceğini tahmin edebiliyor muydu bilmiyorum ama aslında matbaa Gutenberg basılı kitabı ilk matbaayı ilk keşfeden ya da kitapların bu kadar çok basılmasını sağlayan kişi değil. Daha önce 600-700 sene önce kitaplar basılıyordu. Çin'de bu altın sutra Britanya Müzesi'nde ilk basılı kitap kabul ediliyor. Tahta bloklarla basılı ve çok ilginç en arkasında da evrensel kullanıma evrensel kullanım için açık dağıtım dileğiyle bitiyor bu sutra. Bu sutra hareketli harflerle basılı değil, tek bir blok olarak basılı. Aslında Çinliler Çin'de bu. Çin'de ve Kore'de daha sonra hareketli harfleri de, hareketli matbaayı da aslında buluyorlar. Fakat şansları 30-40 bin sembolden olduğu için alfabeleri fazla bir yere gitmiyor. Gutenberg'in şansı belki küçük bir alfabede doğru zamanda matbaayı yapmaktı. Geliştirmekti. Geliştirdikten hemen sonra yayıldı. Bu Wikipedia'dan. O onar senelik dilimler halinde basılan kitapları gösteriyor. Almanya'dan hemen etrafa, bütün Avrupa'ya yayıldı. Ve binlerce kitap basıldı. 1400 yılına kadar basılmış bütün kitapların 40-50 katı basıldı. 30-40 sene içinde matbaadan sonra. Ben bunlardan niye bahsediyorum? Aslında şu buraya bakarsak matbaadan sonra bütün basılan kitapların şurada üstel olarak müthiş bir şekilde arttığını göreceksiniz. Yani bilgiyi demokratleştiren bir teknoloji matbaa. Herkes bilgiye ulaştı. Herkes katkıda bulundu. Aslında benim bütün konuşmam bunun özeti şu eğri, üstel teknolojiler ve günümüzde de böyle bir eğriden geçiyoruz. Ve dijital devrim, genomik devrim, yani yaşam bilimlerini ilgilendiren devrim şu eğri aslında. Onu özetlemeye çalışacağım ve bizler ne yapmaya çalışıyoruz orada, onu özetlemeye çalışacağım. bu Diamantis bu kitabında daha çok iş dünyası ve işletme yönünden bu probleme bakıyor. Şu anda geçirdiğimiz dönemi 6D ile açıklamaya çalışıyor. Her şey ilk önce dijitalleşiyor. Belli bir süre uyuyor. Daha sonra bir teknolojiyle çığır açıyor. Yani olan teknolojiyi alt üst eden bir hale geliyor ve burası şu nokta onun üstel olarak şu andaki teknolojiyi geçtiği yer aslında. Şu noktada her şeyi yıkıyoruz. Ve bundan sonra para ortadan kayboluyor, herkes ulaşıyor ve en son noktası demokratikleşme. Yani herkesin katkısıyla, bu kadar büyüklükteki bir teknolojiyi herkesin katkısıyla, kitlelerin katılımıyla ancak güce çevirebiliyorsunuz. Yaşam bilimlerinde de aslında şu dijitalleşme ve bu çığır açan teknolojiler şu anda oluyor ve bunu görüyoruz. Bunu özetleyip neler yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. İşte benzer dönem dijital devrim ve genomik devrim bu ikisi. İlk önce dijital devrimi özetlemeye çalışayım. Aslında 60'lardan başladı internet ve diye giden. Daha sonra 2000'lerde genomik devrimle devam etti. Bu ikisinin birleşimi aslında yaşam bilimlerinde daha biyoloji ve hastalıklarla sınırlarsak oluşturuyor. Dediğim gibi bilgi ve hizmetlerin, burada hizmetlerden kastım belki daha sonra daha iyi anlaşılacak, algoritmalar demokratikleşmesi. Yani herkesin katkıda bulunması, herkesin faydalanması. Büyük veri, üstel bir şekilde bilgiyi üretiyoruz. Ve yaşam bilimleri çerçevesinde de giyilebilir medikal cihazlar. Çok farklı omics dediğimiz, burada genlerle ilgili olabilir, proteinlerle ilgili olabilir veya mikrobiyotamızdaki bakterilerle de ilgili olabilir. Ürettiğimiz bütün bilgiler. Bunlar bizim aslında araştırma yapma yöntemimizi de değiştirmemizi zorluyor. Bu kadar büyüklükte üstel bir teknolojiyle karşılaşınca. İlk önce dijital devrimden biraz bahsetmek istiyorum. Bunun tabii birinci adımı bilgisayarlar. Dijitalleşti ve bu dijitalleşen bilgiyi ancak bilgisayarlarla işleyebilirsiniz. Gittikçe küçülen, ucuzlayan, hızlanan. Yani bunlar olmasaydı zaten olmayacaktı. Daha sonra bunları birbirine bağlamak. İnternet ve web. Ve bulut bilişim. Bulut bilişimde bunun bir temel hizmet haline gelmesi. Aslında çok kritik bir teknoloji. Ve diğer... akıllı telefon, burada çok geçecek akıllı telefon ama demokratikleşme de yani herkesin bu teknolojiye katılmasının bir parçası oldu artık. Ve bu kadar büyük farklı ve büyüklükteki verilerle uğraşma da yapay öğrenmeyi tekrar gündeme getirdi. Hep haberlerde duyuyorsunuzdur derin öğrenme, yapay öğrenme ve özellikle görüntü işleme ile ilgili kısımlarda müthiş başarılar sağlandı. Bu gittikçe küçülen, ucuzlayan bilgisayarlar aslında Intel'in kurucularından Moore 65 yılında şöyle bir tahminde bulundu. Bilgisayarlar, bunun içindeki işlemci bir entegre devre. Onun içine konulan transistörlerin sayısının her sene iki katına çıkacağını tahmin etti. Bu transistörlerin küçülmesi ve daha çok koymak demek, onun hızlanması, daha çok iş yapıyor olması, gücünün artması demek. Yani bilgisayarın hızlanması, küçülmesi demek. Ve bu 10 sene boyunca çalıştı. Sonra 75 yılında revize edildi. Her 18 ayda veya 2 yılda bir bu transistörlerin sayısı entegre devrelerde iki katı daha fazla koyabiliyorsunuz. Ve günümüze kadar çalıştı, çok şaşırtıcı bir şekilde. Burada 70'lerden 2000 şu an günümüze kadar şu noktalar transistörlerin sayısı bu y ekseni logaritmik onun için katlanıyor aslında. Yani katlanarak gidiyor transistörler. Nasıl o matbaada kitapların sayısı katlanarak gidiyordu? Burada da katlanarak gidiyor üstel. Ve buradaki bazı diğer eğrilerden bahsedeceğim. Bu transistörlerin katlanarak gitmesi aslında aynı şekilde performansın da artması.
Şurada performansın artması biraz o entegre devrede kullanılan sinyallerin frekans elektronik devrenin çalışması ile ilgili saatin frekansının artması ile ilgili. Şu noktaya kadar frekans da artıyor. Fakat şurada yataylaşıyor. Şuradan sonra artmıyor. Bu nokta da bir kırılma noktası. Burada aslında daha fazla soğutamaz hale geliyorlar işlemciyi. Daha fazla soğutamaz hale geliyor. Yani frekansı arttırsa çok ısınıyor, soğutamıyor. Şu noktada şuradaki kırılma oluyor. Yani frekansı arttıramayınca daha fazla transistör koymak istiyor. Çok çekirdekli sistemler geliyor. Yani birden fazla çekirdek koyarak aynı entegre devrenin içine. Şu anda hepinizin telefonlarında aslında çok çekirdekli işlemciler var. Ve performans onun sayesinde artmayı sağlıyor. Özetle karton gösterimle anlatmak istesem. İlk mikro işlemci 1971 yılında 2300 transistörü vardı. Bugün bir güncel bir işlemci yaklaşık 1.3 milyar transistör var. 90 bin kat daha verimli, 3500 kat daha fazla performansa çalışıyor. Hem çok daha az enerji kullanıyor hem de çok hızlı. Ve ayrıca bu 4004 ile bugün bir telefon yapmaya kalksaydınız sadece işlemcisi bir araba kadar olacaktı. Yani buradaki bu üstel teknolojinin şeyini göstermek için koydum sırayı. Yani bu katlanma olayı çok önemli. Ve burada da benzer şekilde transistörlerin sayısı katlanarak gidiyor ve bilgisayarlar da 70'lerdeki bilgisayarlar bu salon kadarken şimdi artık küçük sensörlerin içine girdi. Milimetrik boylara geldi bu işlemciler. Bu dijital devrim birinci teknolojik devrim. İkincisi internet. Eğer birbirimizle konuşamazsak büyük şeyler yapamayız. Yani mutlaka büyük gruplar oluşturmamız gerekiyor. İnternet de onu sağlıyor. İnternet aslında 60'larda başlıyor. O zaman MIT'de Savunma Bakanlığı'nın bir projesinde bilgisayarları birbirine bağlamaya çalışıyor. 3-4 tane bilgisayarı. Ve 3 kişi Paul Baran, Leonard Clyrock ve Donald Davis aslında bu bilgisayarları packet switching dediğimiz yani paketleme sistemiyle mesajları küçük paketlere bölerek onları bilgisayarlar arasında mesaj göndermede kullanan ilk kişiler. Ve internetin bilgisayarlar arasındaki haberleşmenin temeli. Daha sonra aynı grupta yine Licklider bütün bilgisayarların dünyadaki birbirine bağlı olduğu bir dünya hayal ediyor. Aslında burada başlıyor her şey. Ve ilk internet 4 tane bilgisayarı var. İlk giden mesaj da UCLA'den Stanford'a gönderilen login mesajının low'su G harfine gelindiğinde bir problem oluyor ve sadece LO gidiyor. İlk giden mesaj. Daha sonra tabii diğer şeyler de geliyor. 70'lerde ilk virüs bilgisayardan bilgisayara bulaşan yakalayabilirsen diye bir mesaj bırakan bir virüs. E-mail ve 73'te de TCP protokolü geliştiriyor. Yani şu andaki internetin bilgisayarlarını konuşturan protokol 73'te geliştiriliyor. Ve bununla Windsurf ve Elliot Kahn Turing ödülünü alıyor. Turing ödülünden de bahsetmek istiyorum. Nobel ödülünü çok biliyoruz ama Turing ödülü de bilgisayar bilimlerindeki Nobel ödülü. Yani bilgisayar bilimlerine, bilgisayar teknolojilerine katkısı yapan insanlara verilen bir ödül. İlk 1966'da verildi zannedersem. Alan Turing'in adına. İkisi Turing ödülüne internetteki katkılarından dolayı veriliyor. Daha sonra internet büyümeye devam ediyor. Gene burada da göreceksiniz, işte bu eğrilerde de göreceksiniz. Katlanarak gidecek her şey. 90'larda web gelişiyor. Tim Berners-Lee, o da Turing ödülünü alıyor. Web'i geliştirdiği için. Yani siz bilgisayarlar konuşuyor ama siz insanlar nasıl konuşacak? Artık bir sayfayı açıyorsunuz, bir yere tıklıyorsunuz, bir bilgiye ulaşıyorsunuz. O da çok kritik. Ve ilk mozaik, ilk web tarayıcısı mozaik 92'de. Ben o zaman Illinois'da öğrenciydim. Mark Andreessen yukarı katta mozaik geliştiriyordu. Ben Doktor hocamın şu lafını hiç unutmuyorum. Atilla diyordu, bu web olayı çok büyüyecek, bir şeyler yapalım diyordu o zaman. Ama ben proteinlerle çalışmaya devam ettim. Ama gene de memnunum. Buradaki fırsatları kaçırdım belki ama orada bir üstel bir teknoloji vardı. Onu görüp o dalgaya atlamak çok önemli. İlk alışveriş 94, 98'de Google geliyor. 2000'de Google'un indeks sayısı 1 milyara ulaşıyor. Daha sonra ilk Twitter ve ilk etiket, hashtag, 2004. Bu da çok basit bir şey ama bütün insanları birbirine bağlayan bir mekanizma. Bir etiketten herkese dünyada ne olup bitiyor haberi oluyor. Ve 2014'te internet kullanıcıları 3 milyara ulaşıyor. Burada bir de Apple App Store geliştiriyor uygulama mekanizmasını. Bu da aslında çok kritik. Bu da sadece verinin değil, algoritmaların da demokratikleşmesi. Yani herkes bu veriyi işleyen, onu bilgiye dönüştüren bir şeyler katabiliyor bu sisteme. Ve başkaları da kullanabiliyor. Burada dediğim gibi o matbaanın etkisi burada da aynı şekilde katlanarak. Bilgisayarlar hızlandı, küçüldü. İnternetle hepsi birbirine bağlandı. Web'le birlikte bir sonraki teknoloji devrimi bulut bilişim. Bulut bilişim aslında en özetle bilgisayarı bir temel hizmete dönüştüren bir teknoloji. Yani nasıl elektriksiz siz bu ışık için bir elektrik istasyonu kurmuyorsunuz bu odaya, tutup onu temel bir hizmet olarak alıyorsunuz. Hesaplama da öyle olmalı. Bulut bilişim özetle bu. Ve kullandıkça ödüyorsun. İhtiyacın ve de ölçeklenebilir. Ne kadar büyük istiyorsan o kadar fazla alıyorsun. Her yerden de ulaşabiliyor olman lazım. Bunun da tarihçesini ilk 50'lerde, o zaman bilgisayarlar salonları dolduruyor ve paylaşımlı değil. Yani bu çok pahalı ve büyük bilgisayarı almanız lazım kullanmanız için. John McCarthy MIT'de ilk zaman paylaşımlı modeli çıkarıyor. Yani az bir ihtiyacın varsa bilgisayara, onu birden fazla insan zaman paylaşımlı kullansın diyor. Ve ilk bir bilgisayarı paylaşarak kullanmak o zaman. John McCarthy de Turing ödülü alanlardan, 71. Ve yapay zekanın da aslında yapay zekadaki çalışmalarından dolayı alınıyor. Ve bir söylediği bir söz, hesaplama bir gün bir temel hizmet olacak. Bunu söylediği 61 yıl. Daha sonra ARPANET geliyor, internetin doğuşu. O 3-4 tane bilgisayar bağlıydı. Sanal makine, yani alttaki donanımdan bağımsız çalışan bir bilgisayar. Bu da çok önemli. Çünkü sizi donanımdan kurtarıyor. Donanımdan bağımsız çalışabiliyorsunuz. İlk, tabii bulut bilişim olabilmesi için yayılması lazım. İlk kişisel bilgisayarlar 80'ler. Charles Tucker ilk kişisel bilgisayarı yapan kişi. O da Turing ödülü alıyor. İlk grafik arayüz fare. Bilgisayarın ismi Xerox Alto. Bundan sonra Salesforce, bizim bugün anladığımız bulut bilişim kapsamında ilk hizmeti veren şirket. Yani bir servisi bilgisayar üzerinden sanal olarak veren ilk şirket. Ve Amazon Web Services geliyor ve şu anda konuştuğumuz bulut bilişime geliyoruz. Bulut bilişimde biraz teknik olacak belki ama 3 tane hizmet var. Birisi altyapı hizmeti. Normalde siz kendi bilgisayarını alıyor olsaydınız, bütün bunları sizin yönetmeniz gerekecekti. Yani bilgisayarı satın alacaksınız, kuracaksınız, işletim sistemi kuracaksınız, uygulamalarını kuracaksınız, elektriğini bağlayacaksınız, soğutmasını yapacaksınız, hepsini sizin uğraşmanız gerekiyor. Bu çok pahalı. İhtiyacınız aslında bu değil. İhtiyacınız sizin probleminizi çözmek bilgisayar kullanarak. Altyapı hizmeti bu donanım kısmını ve size veren kısım. Platform hizmeti, işletim sistemi ve o sizin kendi yazılımınızı geliştirebileceğiniz kısmı da koyuyor. Yani donanım artı, uygulamalarınızı geliştirebileceğiniz. Burayı siz yönetiyorsunuz. Yazılım hizmeti ise hepsini bulut bilişimi yönetiyor. Yani bu aslında en şey örneği, bir ortak doküman açarsanız, hani Google Doc gibi bir doküman açıp beraber çalışırsanız, aslında bütün o tekst işleme işi bulutta yapılıyor. Sizde değil o, bulutta. Siz sadece kendi bilgisayarınızdan onu kullanıyorsunuz. E-mail öyle. Bütün bu servisler aslında bunun örneği. Ve ben genomik devrimden bahsederken de bulut bilişiminin bu servisinin öneminden bahsedeceğim. Dediğim gibi bulut bilişiminin özü aslında onun bir temel hizmet olması. Edison aslında lambayı, elektrik ampulünü yaptığında evlerde elektrik olmadığını biliyordu. Onu nasıl yaygınlaştırdı? İyi bir iş adamı. İlk santrali de o kuruyor. Ve bütün evlere hizmet olarak götürüyor. Çünkü insanların ihtiyacı ışık, yoksa elektrik değil. Bulut da aynı bu şekilde. Ve şeyle ilgisi, bu kadar bahsettiğim demokratikleşme, yani verinin ve algoritmanın demokratikleşmesinde bulut bir şey çok önemli. Çünkü siz verinizi ve onu işleyen algoritmaları paylaşmanız gerekiyor. Ve bu bilim açısından tekrarlanabilirlik olarak da çok önemli. Yani benim yaptığım bir işi başka biri tekrar edebilmeli. Yoksa kendi bilgisayarımda çalışan bir programı yayınladıktan sonra onu kimse kullanıp kontrol edemiyorsa pek bir anlamı kalmıyor. Bulut bilişim onu da sağlıyor. Bir sonraki adım nesnelerin interneti. Yani bu dijital devrim üst üste bu üstsel teknolojilerle günümüzde bizi vuruyor. Nesnelerin interneti, internete bağlanan cihazlar, makineler. Bunlar da birbiriyle konuşmaya başladı şimdi. Arabalar, buzdolabı, diş fırçası, bunların gazetelerde okuyorsunuzdur haberleri. Giyilebilir cihazlar, değişik sensörler, trafik sensörleri, hava sensörleri, uygulamalı olarak akıllı şehirler, akıllı fabrikalar. 2009 yılında ilk bu nesnelerin internetinden bahsedilmeye başlandı. Ya daha önce başlanmış da doğumu olarak 2009 yılı konuşuluyor. Çünkü internete bağlanan cihazların sayısı insanların sayısını geçti o noktada. Ve hızla bu bağlanan cihazlar artmaya başladı ve şu anda tahminen 50 milyar civarında yakında cihaz bağlı olacak internete. Ve bunlar da veri üretiyor. Tabii bir sürü zorluklar da var. Nasıl bilgisayarlara virüsler bulaşıyor? Bunlara da saldırılar olabilir. Hani buzdolabımıza saldırı belki o kadar önemli değil de, ama bir nükleer istasyon enerji santraline saldırı olursa o çok önemli. Ayrıca bu sensörlerin, bütün bu cihazların enerji problemi, kendi kendine yeterli olabiliyor olmaları lazım. Onu nasıl sağlayacaksınız? Ve internetin de bu kadar bağlantıyı kaldırabiliyor olması lazım. Orada yeni algoritmalar gerekebilir. Bu tür zorlukların aşılması lazım. Şimdi yaşam bilimine yavaş yavaş geçmek istiyorum. Bir de bu nesnelerin bazıları medikal nesneler, medikal cihazlar. Şu anda yaklaşık insan bedeninde veri toplayan tahminen 3.7 milyon cihaz var. Bunlar kalp ritmi, solunum, belki aktivite, şeker, değişik fizyolojik verileri topluyor. 2025 yılına kadar dünya yaşlı nüfusun 1.2 milyar olacağını tahmin olacaksa, bu medikal cihazlarla hastalığın takibi, daha sağlıklı yaşam açısından çok önemli olduğu gözüküyor. Sonuç olarak bütün bu teknolojilerle müthiş miktarda veri üretiyoruz. Ve önümüzdeki dönemde bu kadar veriyi otomatik olarak işlemenin bir yolu yapay zeka. Bir de bir sonraki konum olan genom devriminden bahsedince biyoinformatik de çok önemli alanlardan biri olacağını tahmin ediyorum. Şu ana kadar 70'lerden başladık. Bilgisayarlar, internet, şurayı daha anlatmadık. Ama web, hepsi medikal cihazlar belli bir noktada hastalıkların yönetimi, teşhisi, takibi için kullanılabilecek halde. Bundan sonraki kısım, gene katlanarak giden kısım, genomik kısmı. Biraz genomik kısmına bahsetmeden önce ilk önce slaytlardaki sırasına göre gidersem bu medikal cihazlardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu giyilebilir sensör cihazlar çok fazla aslında fizyolojik bilgi topluyor. Bunlar değişik bilgiler. Şunlar da aslında o bilgileri toplayan bu cihazları üreten şirketler. Burada da katlanarak artıyor her şey. Buradaki en büyük problem, bunu gerçekten klinik anlamda ve gerçekten hastalıkların teşhisi, takibi anlamda kullanmakta bazı zorluklar var ama. En önemli zorluk güvenilirlik. Yani, kontrollü deneylerin yapılması. Bu verilerle gerçekten bir kişiye nasıl tavsiye vereceksiniz? Burada bir çözümü aslında Apple şirketi uygulama dükkanına benzer bir şekilde yeni bir platform geliştirdi. İsmi ResearchKit. Bu tamamen sağlık sektörüne özgü ve akıllı telefonun ve bu sensörlerden gelen verilerin işlendiği bilgileri kullanan yeni uygulamalar geliştirmek. Ama bunu serbest bir şekilde değil, hastaneleri, okulları, araştırma enstitülerini, doktorları, hastaları, herkesi bir ve mühendisleri, herkesi bir araya getirdiği bir platform oluşturuyor. Yani kontrollü bir şekilde geliştirilmesini istiyor bunu. Nasıl bir ilacı devletin bazı kurumları onaylamadan satamıyorsunuz, biraz onun gibi. Böyle kendi başına bırakmak yerine, çünkü sonuçta eğer tedavi amaçlı kullanacaksa belli kontrollü deneyleri geçiyor olması gerekiyor. Aslında Amerika'daki gıda ve ilaç kurumu bunu riskli durumlar için yapmaya başladı. Web'de bir arama yapsanız siz de çok göreceksiniz. Ben birkaç tane örnek seçtim benim hoşuma giden. Bir tanesi diyabetik retinopati teşhisi. Bu FDA'nin uzman doktora ihtiyaç duymadan teşhis yapan bir sisteme verdiği ilk onay. Yani bir yapay zeka buna karar veriyor. Yani diyabetik retinopati, görme kaybı yaşanmasına sebep olan önemli bir durum. Uzman doktora ihtiyaç olmadan bir klinikte retinanın özel bir kamerayla çekilen görüntüsü yapay zeka tarafından işleniyor ve uzman doktora eş performansta teşhis koyuyor. Aslında akademisyen üyesi Aydoğan Özcan bunu bu özel kamera değil de cep telefonlarına da taşıyacak teknolojilerle uğraşıyor. O da bu cep telefonlarını yüksek çözünürlüklü kameraları, yani şu ikisi birleştiğinde burada belki o klinik de ortadan kalkacak. Dişe monte edilebilen sensör, bu da besin takibi. Şu küçük sensör dişin arkasına da takılabilir, önünde değil. Bu da çok yeni. Sizin ne kadar şeker, alkol veya başka yiyecek maddelerinizi aldığınızı ölçebiliyor ve cep telefonunuza gönderiyor mesajı. Daha farklı bir çalışma. Bu Twitter'ın biraz gücünü gösteriyor. Kalp hastalığından doğru ölümlerin tahmininde normal klasik işte diyabet, tansiyon, obezite gibi faktörlerin dışında aslında Twitter üzerindeki konuşmaların daha iyi tahmin ettiğini söyleyen bir çalışma. Yani burada kalp hastalığı aslında stresle çok kızgınlık, negatif ilişkilerle çok ilintili. Bu çalışmada 150 milyon tane tweet, bu arada Twitter verilerin bir kısmını araştırmaya açtığı için, bu da bir demokratikleşmenin parçası. Bunlar o veriyi kullanabildiği için yapabildiler bu araştırmayı. Aldıkları 150 milyon tweet'teki şu tür duyguları ifade eden kelimeleri sayarak aslında yapıyorlar. Ve gördükleri sadece Twitter'daki bu kelimelere bakarak bu topluluklardaki kalp nedeniyle ölümlerin Twitter'daki mesajlarla diğerlerinden daha fazla koreli olduğunu görüyorlar. Aslında bu hoş bir çalışma, çünkü bir kamu sağlığı politikası geliştiriyorsanız ve bu belli bölgelerde bu problemi görüyorsanız orada ne yapmanız gerektiğini söylüyor aslında. Şu bölgede ciddi bir toplumsal problem var gibi ipuçları veriyor. Bir başka çalışma, bu da çok yeni, Nature'dan 2017. Bu da akıllı telefon. Akıllı telefonunuzda sizin adımlarınızı takip ediyor. Sadece o veriden aslında Şimdi aktivitenin obeziteyle olan ilgisi biliniyor. Fakat bu çalışmada o kadar büyük ölçekte yapılıyor ki buldukları aktivite, burada dengesizlik olarak çevirmişim ama eşitsizliği, aslında aktivitenin değil de aktivite eşitsizliğinin obeziteyle çok ilintili olduğunu buluyorlar. Bu da şu, eğer bir ülkede aktivite eşit, ortalama aktiviteden farklı farklı gruplar varsa, biri daha az aktif, biri daha çok aktif ve burada da kadın erkek olarak çıkıyor bu. Yani kadınların daha az aktif, genelde öyle gözüküyor. Erkeklerin daha çok aktif olduğu ülkeler, aktivitenin eşitsiz olduğu ülkeler. O ülkelerde obezite daha büyük bir problem. Şurada 4 ülke var. Japonya, İngiltere, Amerika ve Suudi Arabistan. Bunların içinde eşitsizliğin en yüksek olduğu ülke bu. Ve obezite de orada en fazla. Ayrıca şehirlere baktıklarında yürünebilir şehirlerde de aktivite eşitsizliği daha az ve obezite daha az. Yani aslında siz bu aktiviteyi topluma yayabilirseniz obeziteyi daha kolay hallediyorsunuz gibi bir sonuca gidiyor aslında bu çalışma. Bu da yine kamu sağlığı politikaları açısından önemli olabilir. Son örneğim Dijital Hub. Bu da FDA'nin son verdiği ilk verdiği onay aslında böyle bir hap. Şizofrenide düzenli hap kullanmak çok önemli. Ve hasta hapını zamanında aldı mı, o andaki duyguları ne, onu hapın içindeki bir sensör hem saatini hem de hastaya akıllı telefon üzerinden sorduğu bazı sorularla kaydederek bu bilgileri doktoruna iletiyor. Bu da bir başka uygulama. Bu örnekleri sadece yani bu teknolojiler nereye gidiyor onu göstermek için sundum. Aslında beğendiğim iki kitap var. Eric Topol tarafından. Bu Scripps Translational Bilim Enstitüsü'nün direktörü ve dijital tıbbın en büyük savunucularından. Bu iki kitabında aslında akıllı telefonun günümüzün sağlık sektöründe günümüzün Gutenberg'i olduğunu iddia ediyor. Ve gerçekten de bu katlanarak giden bu teknolojiler karşısında duramayacağımızı düşünüyorum ben de. Şimdi dijital devrimi özetledim. Bir sonraki genomik devrim. Genomik devrime geçmeden önce çok kısa bazı terimlerden bahsetmek istiyorum. Belli bir içerik içine koymak için. Biliyorsunuz hücrelerde, çekirdekte kromozomlar bütün bizim hücre içi davranışlarımızı belirleyen genler hepsi bir kromozom halinde, çekirdekte. Bu kromozom insan için yaklaşık 3 milyar tane bazdan oluşan bir DNA zinciri. Ve bu DNA'da proteinleri kodluyor. Proteinler de hücre içindeki işlerin çoğunu yapan makineler gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Bu bir hücre. Hücreden dışarıdan bir sinyal geldiğinde çekirdeğe bu sinyal proteinler aracıyla iletiliyor. Burada animasyon var zannettim, yokmuş. Bu sinyal geldiğinde şu protein buraya sinyal geldiğinde bu protein bununla etkileşiyor. Bunun etkileşmesi sonucu aktif hale geliyor. Aktif hale gelince şu başka bir proteinle etkileşiyor. Bu dimer oluşturuyor. Dimer oluşturunca bir sonraki proteinle etkileşime gelebilecek hale geliyor. Böyle zincirleme bu proteinler sinyali çekirdeğe iletiyor. Çekirdekte de büyüme ve çoğalma ile ilgili mesela diğer genleri aktive ediyor gibi düşünebilirsiniz. Hep hastalıklardan, DNA'daki mutasyonlardan bahsediliyor. Mesela DNA'mızda bu proteinlerin nasıl yapılacağı yazılı. Oradaki mutasyon bu proteinin yanlış yapılmasına sebep oluyor. Eğer dışarıdan bir kanserojen madde ya da ya da X ışını gibi bir hücreye zarar verici bir etken DNA'da bir değişikliğe sebep olursa, örneğin normal hücrede DNA'daki şu sekans şu proteini kodluyor. Fakat şuradaki bir değişiklik olursa proteinin içindeki bir tane amino asit değişiyor. Başka bir amino asit oluyor. Farklı bir proteinle üretilmesine sebep oluyor. Hastalık örneğin bir kanser hücresine sebep olabilir. Burada bir önceki örneğime dönersem tekrar, o gendeki mutasyon şu proteini bozduğu zaman bu protein mesela aktif halden aktif olmayan hale dönemez hale geldiği zaman şuradaki sinyal devamlı gidiyor ve hücre çoğalmaya devam ediyor. Bu resimlerde hep proteinleri bir yuvarlak gibi çiziyoruz, basit bir şey gibi çiziyoruz ama çok kısa bir video göstermek istiyorum. Bu da bir bilgisayar grafiği ve animasyon da çok güzel bir teknoloji eğitim için. Aslında proteinler çok hareketli, üç boyutta değişik işler yapabilen makineler. Bu videoda bir hücre içindeki protein yanlış katlanmış bir proteinin başka bir enzim tarafından nasıl yok edildiğini ve bu bir nöron hücresi. Birazdan zarından içeri gireceğiz nöronun. Şu hücre şu aslında. Zardaki bir delikten hücrenin dışarıyla içeriyle iletişim içinde olduğu bir kanaldan geçiyoruz. Bu hücrenin içi. Burada değişik proteinler var. Sadece bir değil. Yüz binlerce değişik protein var. Her biri farklı iş yapıyor. Ve bu işleri tamamen bu üç boyutlu yapılarıyla ilgili ve hareketleriyle ilgili doğru işi yapabilmesi. Hücrenin içi kalabalık çok aslında. Bu hareketler çok, bunların hepsi bir protein. Yaklaşık %40 hücrenin içi proteinlerden oluşuyor. Ve bunlar birbirleriyle etkileşiyorlar. Doğru etkileşmeleri lazım ama. Eğer bir mutasyon olur da şekli bozulursa işte o etkileşimi yapamıyor. Şurada örneğin şu yanlış katlanmış bir protein. Bunun yıkıma uğratılması gerekiyor. Proteozom da yanlış katlanan proteinleri tanıyan, onu parçalayan bir enzim. Bu proteinler bir yerden bir yere bazen taşınması gerekiyor. Bu bir vesikül. Şunlarda değişik proteinler. Bu da mikrotübül üzerinde yürüyen bir motor protein, kinezin. Yani şu şeyi gerçekten bu gerçeğe yakın bir animasyon. Böyle taşıyor bu hücrenin çeperine doğru. Bu videoyu sadece hani sadece böyle basit yuvarlaklardan oluşan bir şey değil. Protein çok karmaşık bir sistem. Burayı anlamaya çalışıyoruz aslında. Hastalıkları burayı anlarsak ancak temel mekanizmalarını anlayabiliriz. Genomik devrim insan genom projesiyle başladı. Yani bizim bu genomumuzdaki bütün o 3 milyar harfin bulunması. Fazla detaya girmeyeceğim ama ilk 1990'da İnsan Genom Konsorsiyumu kuruldu. O zamanki teknolojilerle çok zor bir problemdi. Bütün bu genomu küçük parçalara ayırıp onları Sanger dizileme tekniğiyle yüzlerce laboratuvarda günler, aylar süren bir süreçte tek tek bu parçaları dizileyip onları sonra doğru şekilde birleştirmek. Tabii bilgisayarlar da çok gerekli. Bunlarla uğraşırken 90'da başladı ama işler yavaş gidiyordu. 96'da Bermuda ilkeleri adı altında bir karar aldılar. Yani ürettikleri bütün bilgiyi açık, herkese açık hale getirme kararı aldı. Bu da bir dönüm noktası oldu. Çünkü herkes bu sefer işin içine girdi. 98'de bir özel şirketti, Celera Genomics. Ve bir daha hızlandı işler ve 2001'de ilk genom taslağı bitti. 2003'te yayınlandı. Bu bir devrimdi aslında. Ve o zaman bu 13 yıl sürdü. 3 milyar dolara mal oldu. Toplam proje 3 milyar dolar. Yaklaşık 20 bin genimizin olduğu bu 3 milyar baz çift bulundu. Şimdi tabi bu olunca büyük bir heyecan oldu. Tamam artık hastalıkları anlayacağız. Hangi mutasyon hangi hastalıklara sebep oluyor bulacağız gibi bir fırtına çıktı. Fakat onun öyle olmadığı daha sonra anlaşıldı. Bu iş o kadar kolay değildi. Burada bu proje 3 milyar dolara mal oldu. Bir genom, insan genomu bulmak. Ama o teknolojideki ilerleme devam etti. Dizileme teknolojisi. Ve bu başta bahsettiğim Moore yasası, bilgisayarların hızlanması. Başta ne bilgisayarlardaki gibi küçülerek ve hızlanarak gidiyordu. Fakat 2007 yılında bir kırılma oldu. Birdenbire buradaki bir teknoloji değişimi müthiş bir ucuzlamaya ve küçülmeye sebep oldu. Şu noktadan sonra milyon dolarlar cinsinden sebep olan milyon dolar maliyetli genom dizilemeler $1000'lara indi. Ve şunların sayesinde sadece bir genom değil, şu anda milyonlarca insanın genomu dizili durumda şu anda. Ve bu bilgi var. bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Bu teknolojiden atlayacağım. Sadece genom değil, yani DNA'daki dizi değil, onun dışında o hücrenin içindeki diğer kısımların da artık bilgileri ölçülmeye başlandı. Kromozom hangi yerleri birbirine yakın? DNA'nın hangi yeri açık? Çünkü histonlar etrafına sarılı. Açık olan yerlerinden genlere ulaşabiliyorsunuz. İfade olan hangi genler var? Ne kadar ifade oluyor? Bunların hepsi de ölçülmeye başladı. Müthiş bir bilgi. Gene katlanarak artan bir genomik bilgi. Burada bu çizgide de görüyorsunuz. Gittikçe katlanarak artan genom bilgisi. Aynı başta söylediğim matbaa, daha sonra internet, burada da genom. Katlanarak artan bilgi, veri ve bilgi. Bunu ancak bu kadar bilgi ancak bir cloud ve bulut bilişim gibi bir teknolojiyle ve kitlelerin katılımıyla halledebilirsiniz. Bir sürü proje başladı bu mantıkla. En son başlayan proje hassas tıp girişimi Amerika'da. Yaklaşık 1 milyon kişinin her türlü sağlık bilgisini, bunun içinde hastalıklar, klinik bilgiler dahil ve her türlü genomik bilgisini bulup kişiye daha hassas tedaviler geliştirmeye çalışan bir proje. Düşünün, 2000'in başında 3 milyar dolara mal olan bir tane genom, şimdi 1 milyon tanesini yapmak istiyoruz çünkü 1000 doların altına düştü. Benzer projeler, Genom Asya 100 bin, İngiltere'de 100 bin. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla yakında başlıyor genom projesi. Tam bilgim yok ama 100 bin olabilir. Bunlardan bir tanesi de kanser genom atlası. Burada da 11 bin tümör ve 33 tip kanser genomları incelenerek kanser türlerinin hangi mutasyonların hangi kanserle ilişkili olduğunu bulmayı amaçlayan bir proje. Bu da bitti aslında, bu proje de bitti. Bunun sonuçlarını görülmeye başlandı, oraya geleceğim birazdan. Bir başka kanser projesi gene, bu da kanser genom projesi. Ama şurayı göstermek istiyorum. Bu projede bütün bilgileri ve analizleri siz cloud üstünden ulaşabiliyorsunuz. Açık. Kanser genom atlasından bir örnek vereyim. Demokratikleşmeye. Oradaki çalışanlardan biri, kendisi kanser, kendi genom bilgileriyle kanser genom atlasındaki bilgileri karşılaştırdığında bazı genlerin daha farklı ifade olduğunu görüyor kendinde. Ve takip ettiği tedavi de cevap veren bir tedavi değil. Tedavi oluyor ama cevap vermiyor. O farkı gördükten sonra, onkologlarınla olan tartışmasından sonra tedaviyi değiştiriyor ve immünoterapiyle başka bir yere gidiyor ve cevap veren bir tedaviye dönüyor. Bu tamamen hani bu teknolojinin verdiği bir şey. Bunu başka türlü yapamazsınız. Ve bir sürü artık bunun bulut bilişim üzerinden sizin kendi datanızı, kendi verinizi yükleyip bu biriken verilerle işleyebileceğiniz platformlar oluşmaya başladı. Bu kanser genom çalışmaları da dediğim gibi amaç bu genomik profile göre hastaları gruplayıp hangi tedavi yöntemi ne kadar yanıt alıyor bunu bulmak aslında. Burada neredeyiz? Yakınlarda yapılan bir çalışma var. Eğer şu 2016 ve 2018 arasındaki yıllarındaki kanser vakalarında Amerika'da eğer genom profiline göre tedavi etseydik ne olurdu gibi bir tahmini çalışma şuradaki değerleri kullanıyor. Yani şu ilacı kullansaydın %75 yanıt alacaktın bilgisini kullanan. %10'lar 2006'larda %10'da olan bu hassas yani genom profilinize göre tedavi %15'lere çıkmış durumda. Bunlar uygun hastalar ama gerçekten yanıt verenler %6'ya çıkmış durumda. Çok yavaş ilerleme ama ilerleme var. Ve burada dikkatinizi çekmek istediğim 11 bin tümör ve onun kontrol hücresi, sağlık hücresi dizilenmiş. Şunun milyar olduğunu düşünün. O zaman nereye gideceğini tahmin edebilirsiniz şu çalışmanın. Yani şurada 11 bin yerine milyonlarca genden genom profilinden çalışılsaydı bunun artacağı şüphesiz. Şimdi buradaki zorluk, yani şuradaki zorluk aslında şuradaki fenotip, bu sağlıklı hücre, kanser hücresi. Sadece şu genomdaki şuradaki bir değişiklikten buradan buraya gitmeye çalışıyoruz. Yani şuradaki bir değişiklik, bunlar farklı genomlar. Buradaki değişiklikler şunlarla hangisiyle ilişkili? Ama şu arayı pek fazla bakmadan yapmaya çalışıyoruz. O arada aslında müthiş bir şey var. Yani bu proteinler, genler, onlar bir araya geliyor, ilişkiler, organlar. Orada karmaşık bir sistem var. Orayı atlayarak gitmek çok zor aslında. Buraya yapabildiğimiz kadar yapmak bizim şu anda uğraştığımız kısım. Yani şurayı nelerle doldurabilirsem buradan buraya gidebilirim. Biz hesaplamalı biyoloji grubumuzda şu arayı, protein ağları ve onları daha yüksek çözünürlü hale getirmek için protein yapılarını kullanarak şuradan şuraya gidişi kolaylaştırmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Deneysel yöntemlerle hangi protein hangi proteinle etkileşiyor, bulunabiliyor. Hepsini bilmesek de çoğunu biliyoruz. Bu ağlar genelde o karmaşık yapı hakkında bazı fikirler veriyor. Belli yapıları var çünkü. Bazı proteinler herkesle konuşuyor. Bazıları çok az proteinle konuşuyor. Ve bu merkezi proteinlerin önemli olma ihtimali çok daha yüksek. Bu ağlardan daha iyi bilgi etmek için aslında şu, bu her proteini bir, sadece yuvarlak gibi değil, onun protein yapısıyla koyarsanız, yer değiştirebilirseniz çok daha fazla şeyler söyleyebiliyorsunuz. Çünkü bir, mesela şu nokta, şurada herkesle konuşuyormuş gibi gözüküyor ama eğer konuştuğu nokta aynı bölgeyse hepsiyle aynı anda konuşamaz. Ya onunla ya onunla konuşur gibi daha detaylı bilgiler gelebiliyor. Bu protein yapıları da gene üstsel şekilde artacak şekilde birikiyor veri bankalarında. Bu protein veri bankası 76'lardan 2000'lere kadar şu tekniklerle bulunan veriler. Yani buradaki veriyi de kullanabilirsiniz genomik verinin yanına olarak. Protein yapısı da var. Hatta kriyoelektron mikroskobu 2000 çok yeni kullanılmaya başladı. O da üstel bir şekilde gittikçe protein yapılarını üretiyor. Bunun farkı X ışınıyla olanla her şeyi yapamıyorsunuz. Kristalleşmesi lazım. Yani proteini kendi doğal ortamında görüntüleyemiyorsunuz. Kriyoelektron mikroskobuyla bunu yapma şansınız var. Bunu bu proteinleri yüksek çözünürlüğü bu metotla yapma 2017'de Nobel ödülü getirdi. Ve bu da telomeraz enzimi en yenilerden biri. Bu cryo-EM'le bulunan proteinlerden biri. Şimdi bu da bilinen protein etkileşimleri, bu da protein veri bankasında olanlar. Şu ara boş. Şimdi hepsini anlamak istersek bu arayı doldurmamız lazım. Bu arayı biz hesaplamalı yöntemlerle doldurmaya çalışıyoruz. Yani o etkileşimini bildiğimiz proteinlerin nasıl etkileştiğini anlamak için burada hesaplamalı metotlar geliştiriyoruz. Onlar protein biraz daha detaya girmek gerekiyor. Proteinler kendi aralarında bağlandıkları yerlere protein arayüzleri diyoruz. Oralardan konuşuyorlar. Onlara baktığımızda protein veri bankasında onların sayısının çok artmadığını görüyoruz. Şurası protein arayüzleri. Bu proteinlerin birbiriyle konuştukları bölgeler. Sayıları çok artmıyor ama konuşan proteinler çok fazla. Bu şeyi söylüyor. Bu arayüzlerde bir şey var. Bunlar tekrar kullanılıyor. Yani evrim bunu tekrar kullanılabilir halde bir şekilde getirmiş. Bu özelliği kullanarak yani şurada farklı proteinler arası hep aynı arayüzleri görüyoruz. Bu özelliği kullanarak aslında biz bu ağı tamamlayabiliriz. Geliştirdiğimiz metotlardan bu prizm bütün protein veri bankasını tarıyor. O bilinen arayüzleri kullanarak olası çiftleri çıkarıyor. Ve o bu ağı tamamlamaya çalışıyor. Buna örnek olarak daha önce şu problemden bahsetmiştim. Şimdi şuradan şuraya gitmek istiyoruz. Ben bu ağı protein yapılarıyla tamamlamanın ne faydası olacak derseniz bir çalışmamızda iki tane fenotip aldık. Meme kanserinin beyine metastazı ve akciğere metastazı. Onunla ilgili önemli olan genler biliniyor. O genlerden, o genlerin O proteinlerle yakın ilişki içinde olabilecek diğer proteinleri bulduk. Ve yapısal bilgilerini koyduk. Bundan sonra örneğin şurada siz normalde şu ağda böyle noktalar olarak gördüğünüz proteinler, şunlar reseptörler, şunlar da growth, büyüme faktörleri. Heparin bağlanan büyüme faktörü ve bu da epiregülün, ikisi de aslında şu reseptörlere bağlanıyor. Ama birisi akciğerde, birisi beyin metastasında daha önemli. Biz gene veri bankalarına gittiğimizde genlerdeki mutasyonları taradığımızda o mutasyonlar bu proteinin yüzeyinde nereye denk geliyor haritalandırdık. Ve bu mutasyonlardan bazıları ikisine birden, bazıları birine denk geliyor. Yani hangi mutasyonun hangi metastazda daha önemli olabileceği hakkında fikir veriyor. Yani şu resmi biraz daha şuradan şuraya gitmeyi biraz daha kolaylaştırmış olduk. Konuşmamın son kısmında buraya da çabuk geçmek istiyorum ama ben bilgisayar bilimlerinde araştırmacıyım aslında. Ve bu kadar biyolojiyle uğraşınca aslında yaptığımız şey, yani ben bilgisayarda da aynı işi yapıyorum. Yani benim işim de çok karmaşık yazılımları nasıl geliştirmek üzerine. Ve buradaki ortak nokta, şunun gibi anlatayım. Şu bir uzaylılar bakıyor olsaydı dünyaya, bilgisayarlar bizim hücreleri gördüğümüz gibi bilgisayarlar da onlar için küçücük bir şey olsaydı, bilgisayarı şöyle görecekti. Biz nasıl genomu böyle görüyoruz, ATG, ATKC. Bu da bilgisayarın hafızası ve içinde bazı hexadecimal kodlar var. Aslında şu genomun şurası bir protein kodluyor. Bilgisayarın hafızasında da belli bir kısım bir programa denk geliyor aslında. Ve bilgisayar şu hücre, bu hücrede bu proteinler birbirleriyle ilişki içinde bir iş yapıyor. Benim programımda da nesneler var. Nesneler birbirleriyle konuşarak iş yapıyor. Yani bu nesneleri ürettiğim yer, sınıf o gene denk geliyor. Onlardan ürettiğim nesneler biyolojide proteine denk geliyor. Ve benim amacım bunu nasıl tasarlamalıyım ki yeni bir gen koyduğumda bütün sistemi bozmayayım. Bütün problem bu. Bu karmaşık bir sistem, bir yerine dokunduğumda başka bir yeri bozmayayım. Ben yazılımda bu işi nasıl yaparım uğraşıyorum. Evrim de burada uğraşıyor. Ve ortak noktaları görebiliyorum. Yani farklı bir disiplinden gelmenin bir avantajı, moleküler biyoloğu o farklı bakıyor, ben farklı bakıyorum. İkimiz bir araya geldiğimizde daha farklı bakıyoruz. Yani ben aslında hücreye baktığımda, hücrenin benim bu yazılımı geliştirirken yaptığım bazı şeyleri hücrenin orada yaptığını görüyorum. Bu arayüzler onun bir örneği. Yani ben de programlamada da ona arayüz deniyor. Yani nesneye yönelik programlamada modüler ve değişikliğe uygun bir program nasıl yazarsınızı yapmak için nesneye yönelik programların bazı özelliklerini kullanmanız gerekiyor. Onlardan çok kısa bahsedeyim. Burası biraz önemli diye düşünüyorum. Örneğin ekrana farklı şekiller çizecek bir program yazmak istiyorsunuz. Burada bu o şekli çizen nesne. Bu da o diğer farklı şekiller. Üçgen, yuvarlak, kare. Şimdi bu, eğer bu çizen program hepsini, bunları çizmek isterse hepsini bilmek zorunda. Ha diyecek, bir tane üçgenim var. Bir tane yuvarlağım var. Ve hepsini bilecek ve onlara tek tek sen kendini çiz diye komut göndermesi gerekiyor. Ama böyle bir sistemde ben yeni bir şekil eklemek istediğimde bunu değiştirmek zorunda kalıyorum. Çünkü bilmek zorunda. Bunu değiştirdiğimde aynı mantıkla başka bir şey değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu değişiklik böyle gidiyor ve o sisteme dokunamıyorsunuz. Bunun çözümü, burada işte üçüncü bir şeyi eklediğimde buraya değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Biz arayüze programlama diyoruz. Yani bu değişen kısmı soyut bir katmanla korumanız lazım. Ve o içerideki bilgiyi saklamanız lazım şuradan. Burada bu şekli çizen, şimdi artık bir şey biliyor. Çizilebilir nesneler diye bir şeyi biliyor. Yani benim çizilebilir nesnelerim var diyor. Ama üçgen mi, yuvarlak mı bilmiyor. Tek bildiği benim çizilebilir şeylerim var, onlara çizil dersem çizilecekler, o kadar. Yeni bir eklemek istediğim zaman sadece buraya ekliyorum, burayı hiç değiştirmiyorum. Bu nesneye yönelik programlarda kullandığımız bir teknik. Karmaşık, büyük ölçekli yazılımlar yazmak için. Aslında proteinlerdeki interfaceler de bunlara çok benziyor. Tekrar kullanabilir ve proteinin başka bir yerini değiştirsen bile şurayı etkilemiyor. Bu değişiklikler zincirleme gitmiyor. Ve ben nesneye yönelik programlama ve modüler programlama aslında oldukça önemli. Burada biraz da bilgisayar bilimlerdeki tarihten bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili. Ondan sonra bitiyorsun bunu. Nesneye yönelik programlama ilk 60'larda çıkıyor. Nygaard bir simülasyon programı yazmak istiyor. Burada ama o zamanki diller, Fortran, Algol gibi diller buna izin vermiyor. Çünkü onlar metoda yönelik. Yani siz iki matrisi, bir matrisin tersini almak istiyorsanız metoda yönelik bir dilde ilk önce ters alma metodunu yazarsınız. Sonra ona bir matrisi gönderirsiniz. Ters alma metoduna bu matrisi gönderirsiniz. O da tersini alır. Nesneye yönelik tam bunun tersi. Nesne ortada. Matris var. Matris ise tersini al mesajı gider. Ve matris kendinin tersini alır. Aslında bu bir benzetim programı yazmaya çalışırken bu gerçek dünyayı ben nasıl modellerim mi düşünürken nesneye yönelik programlamanın temelleri çıkıyor. Ve ben burada en çok beğendiğim programlama anlamaktır. Gerçekten gerçek dünyadaki karmaşık bir problemi çözecek program yazmak aslında o problemi anlamak demek. Ve ben o yazılım mühendisindeki o metotları, geliştirdiğimiz metotlara bakınca biyolojiyi daha iyi anladığımı düşünüyorum. Bir başka kişi David Parnas burada modüler programlamanın önemini ilk söyleyenlerden bilgiyi saklama ve sorumluluk atama yöntemiyle nasıl modüler program yazarız? Çok temel bir prensip ve şu cümlesini de buraya koymak istedim. Yani nesneye yönelik programlama bilmek ve onunla bir program yazmak aslında nesneye yönelik program yazmak değil. Önemli olan bu prensipleri takip ediyor musunuz? Bu prensipleri takip ediyorsanız o zaman siz karmaşık bir problemi çözüyorsunuz yazılımla. Ve o yazılım değişiklikler karşısında yıkılmıyor. Yani onu değiştirebiliyorsunuz kolaylıkla. Sonuç olarak bütün bu konuştuklarımdan vermek istediğim mesajı özetlersem, biyoloji ve tıp dijitalleşiyor. Üstel bir veri artışı var. Ve bu veriler, hizmetler, algoritmalar demokratikleşiyor. Şu anda oluyor bunlar. Araştırma yöntemlerimizi buna ayak uydurmak zorundayız. Burada disiplinler arası yaklaşım önemli. Herkesin katılması önemli. Demokratikleşme. Ne üretiyorsanız o açık olmalı. Sistem seviyesinde bakmamız gerekiyor. Çünkü bir sürü parça parça bilgi var. Burada bunları bir şekilde entegre etmek çok önemli. Ve biyoloji ve bilgisayar bilimler arasında kendi en azından tecrübem. Yani bilgisayar bilimlerin bir araç değil artık. Diğer sistemi anlamanın bir parçası. Ve bundan sonra bu konularda çalışacak arkadaşlarıma tavsiyem, yani biyolojide çalışabilir başka bir konuda ama bilgisayarla problem çözmenin de aslında bir matematik gibi bir şey olduğunun farkında olmaları ve ona göre çalışmaları. Hani geleceğin matematiği gibi aslında bilgisayarla problem çözme. Bu çalışmalarımızı Cosby Lab'ında sürdürüyoruz. Özlem Keskin, kimya ve biyoloji mühendisinde iyi bir disiplinler arası grup olduğumuzu düşünüyorum. Örnek bir grup. Epeydir, nazar değmesin, yaklaşık 15 senedir beraber bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ben burada bitiriyorum. Tabii.
Öncelikle teşekkür ediyoruz değerli sunumunuz için. Şimdi biyoloji dedik, bilgisayar bilimleri dedik. Şöyle bir şey aklıma geldi benim. Orta ve uzun vadede acaba yani söylediğiniz gibi Moore yasasının sonuna geldik biz. Yani daha fazla küçültemiyoruz silikon tabanlı mikroçipleri.
Belki 5-10 sene daha var gibi gözüküyor.
Yani ama sonuna geldiğimiz evet. Kesin.
Evet.
acaba biz sentetik biyoloji ürünü proteinlerle, hücrelerle, bakterilerle onları yani vücudun yaşamın en temel yapı taşını bir bilgi işlem birimi haline getirerek, bir mikroçip haline getirerek tekrardan bu bilgi işlem gücümüzdeki bu birim başına, yani küçüklük başına düşen sıçramayı yaratabilir miyiz? Böyle bir gelecek görüyor musun sentetik biyolojinin?
Kesinlikle. Yani aslında ben dediğim gibi hücreyi bir bilgisayar gibi görüyorum aslında. Orayı anlamaya çalışıyorum. Organyonda bir program yazılı ve hücrenin kendisi de onu çalıştıran bilgisayar. Ama biyolojik, silikon değil. Ve sentetik biyolojik gelişmeler de çok orayı, yani bunu anladığımız zaman zaten biyolojik bilgisayar yapıyor gibi bir şey olacağız herhalde. Yani orada da ben ümitliyim çok. Zor ama. Çok karmaşık bir sistem. Kolay değil.
Merhaba Hakan Azın adım. Benim merak ettiğim bütün bu çalışmalar fizyolojik sağlıkla ilgili anlattıklarınız. Bir de insanın ruh sağlığı boyutu var. Ve bunlar da birbiriyle ilişkili. Yani bir insan kendini boş yere üzerek fizyolojik sağlığını bozabiliyor gibi. Bu işin ruhsal tarafı ile ilgili herhangi bir, yani o dünya ne aşamada, buna dair bir bilginiz var mı? Teşekkür ederim.
Teşekkürler. Kendi bir çalışmam yok ama ruhsal sağlığın temeli de sonuçta kimyasal. Yani benim bu kolumu hareket ettirmemle beyindeki o süreçler gene aynı proteinler, genlerle kontrol ediyor. Yani onu da aynı şekilde anlayabiliyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Fakat çok yakından takip ettiğim konu değil ama ben benzer olduğunu düşünüyorum problemlerin.
Şimdi bu DNA içerisinde bir de çöp DNA diye bir şey var. Onlar da aslında DNA'nın hacim bakımından, miktar bakımından daha büyük kısmı galiba.
Şimdi %80 onları, belki deniyor.
Evet. Şimdi onlar burada bu gibi hesaplamalarda falan bir rol oynuyor mu? Veya onları anlamış vaziyette miyiz? Ne kadar anlamış vaziyetteyiz?
Aslında biraz hızlı geçtim. Onunla ilgili hemen slide'ıma döneyim. İlk sordunuz. Orayı hızlı geçmiştim. Bir tane proje. ENCODE projesi. DNA elemanları ansiklopedisi. Bu insan genom projesinden sonraki başlayan proje. Şimdi 60'larda 70'lerde bu genleri kodlayan kısım %2. Diğer kısımların %10'u, yani tam rakam hatırlamasam bile genlerin ifadesini kontrol eden program kontrol kısımları olsa %80'in ne yaptığı aslında bilinmiyor. Bu projede o sizin çöp DNA dediğiniz kısım acaba çöp mü? Cevabını araştıran ve şurada mesela DNA'nın açık kalan kısmı bir gen yok orada. Oradan protein yapılmıyor ama burasının bir fonksiyonu var mı diye merak edip bütün bu çalışmaları yaptıkları proje. Aslında bu proje diyor ki çöp değil. Biraz tartışmalı bir konu. Şu anda bu konuda çalışan bilim insanları bunu çalışıyor. Bu proje oraların aslında biyolojik bir fonksiyonu olabileceğini söylüyor. Çünkü ifade ediliyorlar. Yani orada bir ya ifade ediliyorlar ya da orada bir biyokim, bir protein gidip oraya bağlanıyor. Ne yaptığı bilinmiyor ama bağlanıyor. Şimdi bu biyolojik bir fonksiyonu var mı yok mu bilinmiyor o proteinin oraya gidip bağlanmasının. Ama bu bütün dizilemelerden oraların o kadar çöp olmadığını iddia ediyor bu proje. Fakat tartışma konusu.
Şimdi siz mi? Merhaba tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi demokratikleşme kısmından çok vurguladınız ama şimdi aslında şöyle bir fenomen de oluyor bir yandan. Biz insan olarak kendi varlığımızı en çok işte simgeleyen davranışlarımız, günlük hayatımız artı genetik bilgimiz son derece şeffaf bir hale geldi. Öte yandan bunu işleyen sistemler o işte bulut vesaire neyse bizim için çok opak bir şey. Bunun yarattığı bir paradoks da var. Bu konuda ciddi bir şekilde aslında tehdit olabilecek durumlar da var. Bunun hani basit tehditlerden yola çıkarsak, yani benim genetik bilgimin herkes tarafından bilinmesi yarın bir gün işte sigorta şirketlerinin benim sağlık sigortamı yapmamasına falan da yol açabilir. Bu konudaki peki gelişmeleri hani biraz da sosyal bakımdan nasıl yorumluyorsunuz acaba?
Evet, haklısınız. Güzel soru. Aslında mahremiyet çok önemli. Sadece genetik bilgilerde değil, diğer finans da olabilir, her türlü bilgi olabilir. Bulut bilişiminin en önemli konularından biri mahremiyet. Bu bilgilerin kimlerin ulaşabileceği, kimlerin ulaşamayacağı en aktif araştırma konularından biri ama çözülebilir problemler. Mesela genomda da şu anda belki çok dikkat edilmiyor. Mesela 23andMe'de bir sürü akrabalarınız çıkıyor. Çünkü insanlar paylaşmak istiyor. Oraya ulaşan biri sizin bir akrabanızı bulup onun bir hastalığını öğrenip sizde de o hastalık var mı diye öğrenebilir belki, ama ben bunun çözülebilecek bir problem olduğunu düşünüyorum. Ve bulut bilişim de o kadar çok opak olmayacak eğer her şey açık kaynak olursa. Yani o algoritmalar, o veriler açık olduğu sürece çok opak olmayabilir. Ama mahremiyet, haklısınız. O konuda çalışmalar var ama çözülebilecek bir problem olarak düşünüyorum.
Soru sorabilir miyim?
Tabii.
Şimdi Ertuğrul Aratar ismim. Bu konuşmalardan, sizin anlatımınızda, sorulardan, biyolojik bilgisayardan, insanlık evrimsel biyoloji açısından bir sınıra geldi mi? Doğal seçilim yerini yapay seçilime bırakır mı?
Evet, güzel soru. Yani aslında biz bu da doğanın parçası. Biz başka yerden gelmedik. Hani evrim de hani çevre değişimin içinde. Ben çevreyi değiştiriyorum, çevre de beni değiştiriyor. Şimdi ben bu işleri yaparak değişiyorum. Nereye gideceğini bilemem ama bence evrimin parçası bu.
Yani ben internette gördüm, laboratuvar ortamında embriyo geliştiriyorlar. Bu genom projesiyle evet, paralel geliştiriliyor. Bunlar hukuki ve etik problemler yarattığı için evet, belli bir aşamada kesiliyor.
Evet, doğru.
Öyle bir dönem gelecek ki bu hukuki ve etik problemler aşılmak zorunda kalacak. Çünkü telomer ve sentromer bağlantıları daha...
Yani mesela bu CRISPR teknolojisiyle çok farklı şeyler yapılabilir.
Ya işte, ama benim yani ondan korkalım mı yoksa rahatlayalım mı onu bilmiyorum yani.
Bilemiyorum ama yıllar önce bir televizyonda bir şovda seyrettiğim bir şey vardı. Onu unutmuyorum. Hani bu gelişmelere karşı çıkınca şu geliyor aklıma. Eğer karşısaydık yani 10 bin sene önce yaşadığımız mağaralarda kalmamız gerekiyordu. Yani o olmayacak gibi geliyor bana. Yani olacak yani, değişiklik olacak.
Merhaba, adım Cengiz. Biraz kişisel görüşünüzü almak gibi olacak ama matematik bir buluş mudur, icat mıdır sizce? Bir de blockchain'in geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Blockchain uzmanlık konum değil, sadece sizler kadar biliyorum. Blockchain'le olan sorunuz neydi?
Blockchain'in biyolojiyle alakası.
Ha, biyolojiyle ilgisi. Yani, tabii bu bilgiler blockchain'de saklanabilir.
Yani değişik, bu endişelerle ilgili blockchain'in faydası olabilir mi? Yani bilginin saklanması.
Tabii mesela mahremiyet de öyle herhalde. Blockchain'de de mesela bayağı bir kriptoloji var işin içinde. Belki orada faydalı olabilir. Bilmiyorum, bildiğim bir konu değil. O yüzden bu konuda yorum yapamayacağım ama matematik konusu buluş mu icat mı hiç düşünmedim ama evet, matematik ama bir dil sonuçta, değil mi? O zaman yeni bir dili geliştirdik oluyor. Daha önce yoktu öyle bir dil diye düşünebiliriz.
Biraz felsefi.
Evet.
Teşekkürler öncelikle konuşma için. Ben de şey sormak istedim. Şimdi biyolojik aktivitelerimizi ölçen, hastalıklarımızın seviyesini ölçen uygulamalar çıktı sizin de dediğiniz gibi. Bu uygulamaları yazan, yani bu uygulamaların yazıldığı ülkeler, hani belli dünya ülkeleri ekonomi açısından, bilgi açısından. Bu manipülasyona bence oldukça açık. Hani şu hastalık şu ülkede bu kadar yüzde, hani nasıl bir... Bilmiyorum. Hani demek istediğimi anlatabildim mi? Hani manipülasyon açısından ne düşünüyorsunuz? Hani reklam olur, medya ile olur, hani her şeyle.
Yani bu bilgi tam anlayamadım aslında. Bazı ülkelerde şu hastalık daha fazla gibi bilgiler nasıl manipüle
yani
mi olur?
Ya mesela ruhsal olarak etkileyebilecek, manipüle edebilecek şeyler yapabilirler mi? Hani onu sormak için.
Kusura bakmayın, tam anlayamadım aslında.
Nasıl daha şey yani
veriyle birilerine manipülasyon.
Aynen. Yani ellerinde oldukça biyolojik olarak hani özel
bu gelişmeleri
var.
Yapan ülkelerin ellerinde çok bilgi var.
Evet.
Bunu manipülatif amaçlarla kullanabilirler mi?
Bir biyolojik savaş aracı evet. olarak
Yani çünkü oldukça dediği gibi beyefendinin dediği gibi mahrem
tabii,
bilgiler
tabii.
ve hani yüzdeye vurulabilecek
ya
şeyler.
Kullanılabilir yani
örneklerini olarak etkilemek için.
Örneklerini görüyoruz. Mesela geçenlerde Facebook'un bilgilerinin evet. alınıp kullanılması vardı. Yani bunları böyle böyle kazalar olabilir gibi düşünüyor ya veya kaza da değil belki bilinçli veya bir olabilir.
Pardon. Disiplinler arası çalışmadan bahsettiniz. Hani sizin de grubunuz da var. Kimyacılar var, bilgisayarcılar var. Fizikçiler ne alemde? Ya yani onlar da gruba bir şekilde şey oluyor mu? Katılabiliyor mu? Yoksa tabii. katabiliyor musunuz ya da onlar mı sizden uzak duruyor? Onların etkilerini biliyor musunuz? Onu
biliyorum.
Soracaktım.
Fizikçilerle de ortak çok çalıştım. Şu andaki grubumuzda yani yok belki ama ben doktora sonrası biyofizik grubunda moleküler dinamik programları geliştirdim. Yani oradan başladım bir şey aslında. Fizikle de çok. Hem karmaşık sistemlerin incelenmesinde hem de biyofizik metotlarında fizikçilerle çok çok yapacağımız işler var.
Ben aslında bir fikir belirtmek istiyorum. Az önce sorulan sorulara istinaden bir fikir belirtmek istiyorum. Hani biyoterörizm olabilir mi dedi mesela az önce arkadaş. Başka bir beyefendi yanlış hatırlamıyorsam siz sormuşsunuz. Hani ilaç firmaları kullanabilir mi bu verileri diye sordu mesela. Ya beni üzen bir şey bu. Hani bilim ilerleyemiyor. Sırf böyle bir şeyler olabilecek diye, böyle ihtimaller, böyle tehlikeli şeyler olabilecek diye, birileri kullanabilecek diye biz bilimi ilerletmekte çok tereddüt etiyoruz. Bu beni üzüyor. Ben bu fikrimi belirtmek istedim.
Teşekkürler.
Merhaba, teşekkür ederim. İsmim Gamze. Ben de ufak nacizane bir fikrimi söyleyeyim istedim. Özellikle bu biyo savaş kısmında. Şöyle düşünüyorum, biz o kadar birbirimize benziyoruz ki, o kadar ortak yanımız var ki, bir şeyi manipüle etmek istediklerinde veya beni öldürmek istediklerinde öyle bir şey yapmaları lazım ki 6 milyar insandan benim farkımı bulup, ona göre bir şeyi bulup, o şekilde bana zarar vermeleri lazım ve bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ha ne olur? Kitlesel bir şey olur. Atıyorum işte Asya genleri vardır. Sadece onların ortak yönüdür ama hani artık dünya o kadar kozmopolit hale geldi ki tek bir geni, tek bir şekilde, tek bir insana veya tek bir topluluğa bir virüs bulunup da etki edilebileceğini düşünmüyorum açıkçası.
Teşekkürler. Daha önceki şey ama bu genetik bilgilerin sigorta şirketlerinin öğrenip o daha farklı kişisel, evet.
Ben iki soru soracağım. Biraz fütüristik olacak sorular ama yine sizin görüşünüzü merak ediyorum. Birincisi, bu biz aslında bir nevi bir bilgisayar gibi diyorsunuz. Siz biyolojinin aslında dilini öğrenmiş olacaksınız bu kodlamaları, proteinler çözüldükten sonra. İnsan belliği bunlar çözüldükten sonra bir makineye ya da makineden insana aktarılabilir mi diye bir soru soracağım. Diğer bir soru ise hep filmlerde gördüğümüz o mutasyonu farklı canlılar ya da farklı şeyler oluşturulabilir mi? Yani şu an hiç aklımıza gelmeyen şekli ne bileyim filmlerde gördüğümüz kulağı farklı şeyi farklı ne bileyim öyle canlılar da çıkabilir mi?
Yani aslında moleküler biyoloji uzmanları daha iyi biliyordur ama bitkilere yapıyoruz işte. Yani insanlara yapmak kontrol altında. Ama hayvanlara, bitkilere yapıyoruz onu. Öbür şey bilgisi. Acaba beynimiz fütüristik olarak ben de cevap versem yani eninde sonunda yapabileceğimizi düşünüyorum ben orayı. Yani bir makine, Matrix filmi gibi bir makineye taşıyabilir miyiz beynimizdeki o bağlantıları, bütün o bilmiyorum. Yani kolay yani önümüzdeki 100 yıl, 200 yılda olacak bir iş olduğumuzu sanmıyorum ama niye daha da ileriye gidersek neden olmasın? Yani bana mantıksız gelmiyor mesela.
Evet, geliyor mu ses? Efendim, ben geç geldim. Tabii dünyada ilerlemeler kaçınılmaz. Ama ben bu konularda değilim, iletişim profesörüyüm. bu denklemler, çizimler, ara boşluklar, bir tıp mezunu bunları iyice öğrenip çıkacak mı? Mezun olacak mı yoksa yanlış mı tedavi edecek? Geçen gün bir arkadaş doktora gitmiş nezleden falan. Doktor ekrandan tedavi etmeye çalışıyor. Sonunda demiş ki arkadaş bir de sırtımı dinleyin siz benim demiş. Doktor da gelmiş dinlemiş. Yani doğallık da istiyoruz tabii.
Yani bunu tabii doktorlar daha iyi cevaplar bir soruyu ama...
Bu sayısal devrimin önemli dar boğazlarından biri de bellek sahası. Dolayısıyla bu DNA'nın sayısal bellek olarak kullanabileceği konusunda bayağı bir çalışmalar var ama hani önümüzdeki böyle bir 20 yıl içinde falan bunun gerçekleşme olasılığı nedir?
Güzel. O konuda literatürü detaylı taramadım. Evet. Bellek kullanımı olarak kullanıldığını biliyorum ama DNA'yı istediğimiz diziyi koyabildiğimize göre aslında saklama amaçlı kolay olsa gerek. Tabii. Ama işlemeye kalktığınız an hücreye dönüşüyor onu herhalde.
Yani DNA belli bilgilerin işlenmesi daha sonra o bilgilerin geri getirimi. Yani bu süreçler
yani tape gibi düşünürsek yapılabilir herhalde.
Evet.
Bir tape gibi düşünürseniz yazdım, sakladım, sonra okuyacağım. O herhalde yapılabiliyordur diye düşünüyorum ama çok dediğim gibi moleküler biyoloji tarafını çok iyi bilmiyorum.
Anladım. Yani şu andaki bellek teknolojisinin bir 4 mertebe daha fazla da kapasite olacağı varsayılıyor. Ve çok daha küçük bir alanı vesaire.
Ama onunla hesap ne kadar hızlı hesap yapabiliriz? Pratik mi? Yani ben cep telefonunun içine öyle bir cihazı koyabilecek miyim? O herhalde şu anda kolay değil.
Şu anda hiç kolay değil ama yani bu konuda bayağı bir hedefler var, umutlar var.
Ama ben mesela daha öncelik aldı gibi geliyor. Bu kadar büyük verinin derin öğrenmeyle işlenme gereksinimi artık bugün telefonların içinde bile derin öğrenmeyi direkt işleyen çipler var.
Evet.
Bu nöromorfik mimariler ön plana çıkabilir. Ondan çok yani derin öğrenmeyi direkt donanım seviyesinde çalışan nöromorfik mimariler öbürünün önüne geçebilir belki şu aşamada.
Son bir soru daha alalım.
Benim aslında bu nöromorfik dediğinizden itibaren bir sormak istediğim, merak ettiğim bir şey var. Yapay zekanın tek başına mı ilerleyeceğini düşünüyorsunuz yoksa insan beyniyle hibrit bir şekilde mi ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Yani nöromorfik olarak mı ilerleyeceğini düşünüyorsunuz?
Gene tabii kendi uzmanlık alanım dışında olduğu için biraz düşünmem gerekiyor. Yani aynı kendim nasıl hücreye bakıp esinleniyorsam, karmaşık yazılımları hücrede görüyorsam, beyinde de aynı şekilde nöromorfik mimarilerde bu derin beyni taklit etme olarak düşünürsek, onu anladıkça burada daha iyi ilerleme olacağı belki de söylenebilir. Yani beyin bilgileri nasıl saklıyor, nasıl işliyor onu anladıkça nöromorfik mimariler ondan etkilenebilir diye düşünüyorum.
Benim kastım yani nörolojik mimariler değil. Hani insan beyniyle hibrit olan yapay zekayı bakıyor.
O zaman şey mi yani?
İkisi insan, beraber ayrı chipsetlerle çalışıyor.
İnsan beyni yani bize bazı almaçlar takacağız. Oradan gelen sinyalle ben beyinle mi konuşacağım?
Gibi
o
gibi.
Anlamda mı?
Aynen
o anlamda. O belli bir aşamada o iletişim olabiliyor aslında herhalde. Çok kaba da olsa beyinden gelen bazı sinyalleri okumak mümkün. Geri de bildirim vermek belki bazı moleküler seviyede iletişimle geri bildirim vermek de mümkün olabilir aslında. Olabilir.
Biz burada duralım. İlginiz fazla ama soru sormaya devam edeceksiniz. Bu arada ben Atilla Hoca'ya bunu takdim edeyim.
Teşekkürler. Teşekkürler.
Çok teşekkür ederiz Atilla Hoca'ya. Sizlere de çok teşekkür ederiz bu kadar ilginç sorular için. Ama birkaç dakika daha buradayız. Eğer sormak isterseniz aşağıda devam edelim. Tekrar teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim davetiniz için, geldiğiniz için.